Ayrım 13. Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 117. Albay Buendia'nın hükümete verdiği yanıt kesindi. 3 ay içinde Macondo'da karargah kurmayı umuyordu. Albay Herinaldo Marquez'i sağ bulmazsa, o an elinde tutsak bulunan bütün subayları, generallerinden başlayarak kurşuna dizecek ve astlarına da savaş boyunca aynı şeyi yapmaları emrini verecekti. 3 ay sonra zafer havası içinde Macondo'ya girdiğinde, yolda kendisini ilk karşılayıp kucaklayan Albay Herinaldo Marquez oldu. Ev çocuk doluydu. Ursula Santa Sofia de la Piedad'la büyük kızını ve Arkadio'nun kurşuna dizilmesinden 5 ay sonra doğan ikizleri eve almıştı. Pisi pisine kurban giden delikanlının son dileğine uymayan Ursula, kıza Remedios adını koymuştu. Arkadio'nun da böyle demek istediğine inanıyorum diye kestirip atmıştı. Adını Ursula koymayacağız, çünkü bu adı taşıyanlar ömür boyu acı çekmekten kurtulamıyorlar. İkizlere de Jose Segundo ve Aureliano adları takıldı. Hepsine Amaranta bakıyordu. Oturma odasına ufak tahta sandalyeler sıralandı ve komşuların çocuklarını da toplayıp anaokulu kurdu. Albay Aureliano Buendia, çın çın çan sesleri ve çatapat gürültüleri arasında köye girdiğinde, evin kapısında bir çocuk korosu karşıladı onu. Dedesi gibi uzun boylu olan Aureliano Jose, sırtında devrimci subay üniformasıyla askerce selamladı kendisini. Haberlerin hepsi de iyi değildi. Albay Aureliano Buendia'nın kaçışından 1 yıl sonra, Jose Arkadio ile Rebecca, Arkadio'nun yaptırdığı eve yerleştiler. Jose Arkadio'nun infazı durdurduğundan kimsenin haberi yoktu. Alanın en güzel köşesinde, nar bülbüllerinin yuvalandığı badem ağacının gölgesindeki kapısı, konuklara, 4 penceresi güneşe açık yeni evlerinde, Rebecca ile Jose Arkadio dostlarını ağırlamaya başladılar. Aralarında Moscote'nin daha evlenmemiş 4 kızı da bulunan Rebecca'nın eski arkadaşları, nakış işleme alemlerine bir zamanlar begonyalı terasta bıraktıkları yerden başladılar. Jose Arkadio, el koyduğu toprakların gelirini almaya devam ediyordu. Muhafazakar hükümet de onun mülkiyet hakkını tanımıştı. Her akşamüstü, av köpekleri ve çiftesiyle, eğerinden ipe dizili tavşanlar sarkarak atının üstünde eve dönüyordu. Bir Eylül günü fırtına kopacağını sezerek eve her zamankinden önce geldi. Yemek odasında Rebecca'yı selamladı, köpekleri bahçeye bağladı, tavşanları sonradan tuzlanmak üzere mutfağa astı ve üstünü değiştirmek için yatak odasına girdi. Rebecca daha sonraları kocası yatak odasına girdiğinde kendisinin banyoda olduğunu ve hiçbir şey duymadığını söyledi. Bu pek inanılır gibi değildi. Ne var ki daha tutarlı bir kanıt yoktu ve Rebecca'nın kendisini mutlu kılan adamı öldürmesi için de kimse bir neden göremiyordu. Belki de Macondo'da hiçbir zaman çözülemeyen tek sır bu oldu. Jose Arkadio yatak odasının kapısını kapar kapamaz evde bir silah sesi çınladı. Kan kapının altından süzüldü, oturma odasına geçti, sokağa çıktı. İnişli çıkışlı yoldan karşıya ulaştı, kaldırımları indi çıktı, Türkler Sokağı'nı geçti, önce sağa sonra sola saptı. Buendia'ların evinin tam karşısına geldi, kapalı kapının altından sızdı, halıları kirletmemek için duvar diplerinden dolanarak salonu geçti, oturma odasına girdi, yemek masasının çevresinde geniş bir kavis çizdi, begonyalı terasa uzandı. Aureliano Jose'ye matematik dersi veren Amaranta'nın sandalyesinin altından görünmeden süzüldü, kileri geçti, ekmek pişirmek için tam 36 yumurta kırmak üzere olan Ursula'nın bulunduğu mutfağa girdi. Ursula, "Aman Tanrım, vay anacığım!" diye haykırdı. Kanın geçtiği yolları ters yüzüne izleyerek kilerden geçti, Aureliano Jose'nin 3 artı 3 artı 3'ün 9 ettiğini söylediği begonyalı terastan uzandı. Yemek odasını ve oturma odalarını geçip sokağa fırladı. Önce sağa, oradan da sola Türkler Sokağı'na saptı. Önünde önlük, ayağında terlik olduğunu unutup alana vardı. Hiç uğramadığı evin kapısından girdi. Yatak odasının kapısını itip açtı. Yanmış barut kokusundan soluğu kesilecek gibi oldu. Ayağından çıkardığı tozlukların üzerinde yüzü koyun yatan Jose Arcadio'yu buldu ve kan sızıntısının daha şimdiden pıhtılaşmış kaynağının adamın sağ kulağında olduğunu gördü. Jose Arcadio'nun gövdesinde hiçbir yara bulamadılar. Silahı da ele geçiremediler. Cesedi barut kokusundan arıtmak da mümkün olmadı. Önce sabunla 3 kez yıkayıp fırçaladılar. Sonra her yanını tuz ve sirkeyle ovdular. Sonra küllü limon suyuyla ovuşturdular. En sonunda bir fıçı küllü suya batırıp 6 saat bıraktılar. Cesedi öyle ovalamışlardı ki Jose Arcadio'nun dövmeleri solmaya başlamıştı. Hiçbir şey kâr etmeyip de son çare olarak cesedi karabiber, kimyon tohumu ve defne yapraklarıyla ağır ateşte bir gün kaynatmaya akıl ettiklerinde ölü kokup çürümeye başlamıştı. Bu yüzden apar topar gömmek zorunda kaldılar. 2,5 metre boyunda, 1,5 metre eninde, içi demir levhalarla sağlamlaştırılmış ve çelik cıvatalarla tutturulmuş özel bir tabuta koydular. Tabutun ağzını sımsıkı kapadılar. Yine de cenaze alayının geçtiği sokakları barut kokusu sardı. Karaciğeri büyüyüp davul gibi gerilen Peder Nicanor, cenaze duasını yatağından çıkmadan yaptı. Sonraki aylar boyunca mezarın çevresini kalın duvarlarla örüp sıkıştırılmış kül, talaş tozu ve sönmemiş kireçle harç kardıkları halde mezarlıktan barut kokusu yıllarca gitmedi. Ta ki muz şirketinin mühendisleri gelip de mezarın üstünü beton kapakla örtene dek koku sürdü gitti. Cesedi evden çıkardıkları anda Rebecca evinin kapısını sımsıkı örttü ve hiçbir dünya nimetinin aralayamayacağı bir kayıtsızlık kabuğuna çekilip kendini canlı canlı eve gömdü. Bir kez evden çıktı. Çok yaşlandığında serseri Yahudi köyden geçerken kuşların rahatça ölmek için yatak odalarının camlarını kırıp içeri daldıkları o sıcak hava dalgası sırasında Rebecca da dışarı çıktı. Ayağında kararmış gümüş rengi pabuçlar, başında ufak çiçeklerden yapılma bir şapka vardı. Son kez de evinin kapısını zorlayan bir hırsızı tek kurşunla devirdiği zaman görüldü. O günden sonra hizmetçisi ve sırdaşı Argenida dışında kimseyle ilişkisi olmadı. Bir ara kuzenim dediği piskoposa mektup yazdığı söylentisi dolaştı ama mektuplarına yanıt alıp almadığından söz edilmedi. Kasabalılar zamanla onu unuttu. Zaferle dönmüş olmasına rağmen Albay Aureliano Buendia işlerin gidişinden hiç de hoşnut değildi. Hükümet birlikleri hiç direnmeden mevzilerini terk etmişler. Bu da liberaller arasında zafere ulaşıldığı izlenimini uyandırmıştı. Bu inancı bozmak doğru değildi. Oysa devrimciler işin iç yüzünü biliyorlardı. Albay Aureliano Buendia da durumu en iyi bilen kişiydi. Gerçi o sırada komutası altında 5000'in üstünde silahlı vardı ve kıyı eyaletlerinden ikisi onların egemenliğindeydi. Yine de Albay Aureliano Buendia kıyı şeridine kıstırıldıkları duygusunu yaşıyor ve bütün düşünceleri, davranışları allak bullak oluyordu. Hatta hükümet askerlerinin top ateşiyle yıktıkları kilise kulesinin onarımı için Aureliano emir verince, Peder Nicanor, "Bu ne saçma iştir, İsa'nın müminleri kiliseyi yıkıyorlar, farmasonlar onarıyorlar," diye şaşkınlığını ortaya koymuştu. Albay Aureliano Buendia bir çıkış yolu bulabilmek umuduyla telgrafhaneye koşuyor, öteki kasabaların komutanlarıyla saatlerce haberleşiyor, sonunda savaşın ölü noktaya geldiğine bir kez daha inanarak dönüyordu. Liberallerin yeni zafer haberleri coşkulu bildirilerle çevreye yayılıyordu. Ancak Albay Buendia harekatı harita üzerinde izlediğinde, adamlarının sıtmaza ve sivrisineklerle boğuşarak ormanların içine daldığını ve gerçeklerden giderek uzaklaştıklarını görüyordu. Boşuna zaman harcıyoruz diye yakınıyordu subaylarına. Partideki dürzüler mecliste koltuk sahibi olabilmek için avuç açarlarken biz burada boşuna zaman harcıyoruz. Bir zamanlar ölümü beklediği odadaki hamağına uzanıyor, sabahlara dek gözünü kırpmadan düşünüyor, siyahlara bürünmüş avukatların sabahın ayazında başkanlık sarayından çıkışlarını, yakalarını kulaklarına kaldırıp ellerini ovuşturarak kapağı sabahçı kahvelerine atışlarını gözünün önünde canlandırıyor. Başkanın evet derken ne demek istediği, hayır derken ne demek istediği konusunda tartışmalarını, hatta başka bir şey derken ne düşündüğünü tahmine çalıştıklarını kafasında kurguluyordu. Bu arada alabildiğine sıcakla ve sivrisineklerle boğuşuyor, bir yandan da adamlarına denize atlama komutunu vermek zorunda kalacağı, o korkunç şafak saatinin yaklaştığını seziyordu. Albay Aureliano Buendia, yine kuşkulara, kaygılara saplandığı bir gece, bahçede askerlerle birlikte şarkı söyleyen Pilar Ternera'yı çağırtıp falına bakmasını istedi. Pilar Ternera, iskambilleri üç kez yayıp topladıktan sonra yalnızca ağzını kolla dedi. Bu ne demeye gelir bilmiyorum ama açıkça görülüyor. Ağzını kolla. İki gün sonra biri nöbetçi erlerden birine bir fincan kahve verdi. Er fincanı bir başkasının eline tutuşturdu. O bir başkasının, o da bir başkasının. Fincan böyle elden ele dolaşarak Albay Aureliano Buendia'nın odasını buldu. Albay kahve istememişti ama hazır gelmiş diye içti. Kahvenin içinde koca bir aygırı öldürecek dozda zehirli karabüken tohumu vardı. Eve taşıdıklarında Aureliano kas katı gerilmiş, dili dişlerinin arasından sarkmıştı. Ursula onun gövdesinde ölüme savaş açtı. Kusturucu ilaçlar içirip midesini yıkadı. Sonra kalın battaniyelere sarıp sarmaladı ve Aureliano'nun ateşi normale gelinceye dek iki gün boyunca yumurta akıyla besledi. Aureliano dördüncü gün kefeni yırttı. Ursula'nın ve subaylarının zoruyla bir hafta daha yataktan çıkmadı. O sırada şiirlerinin yakılmadığını öğrendi. Ursula, "Acele etmeyeyim dedim," diye açıkladı. O gece fırını yakmaya gittiğimde, hele cesedi getirsinler bir, şimdilik dursun dedim. Albay Aureliano Buendia, Remedios'un tozlu bebekleri arasında geçen iyileşme günlerinin uyuşukluğunda, şiirlerini okuyarak yaşamının yönünü belirleyen günleri andı. Yeniden şiir yazmaya başladı. Saatlerce oturuyor, geleceği olmayan bir savaşın beklenmedik gelişimleri karşısında tökezlememeye çalışarak şiirler yazıyordu. Böyle böyle öteki dünyaya gitti geldi. Sonunda düşünceleri öylesine durulaştı ki her şeyin önünü ardını görebilir duruma geldi. Bir gece Albay Herinaldo Marquez'e, "Sana bir şey soracağım arkadaş," dedi. "Niçin savaşıyorsun?" Albay Herinaldo Marquez niçin olacak diye karşılık verdi. Yüce Liberal Parti için tabii. Niçin savaştığını bildiğin için şanslısın doğrusu. Bana gelince ancak şimdi kafama dank etti. Ben yiğitliğe kara çaldırmamak için savaşıyorum. Albay Herinaldo Marquez bu kötü işte dedi. Albay Aureliano Buendia onun bu tavrından hoşlanmıştı. Doğru dedi. Ama yine de niçin dövüştüğünü bilmemekten iyidir. Arkadaşının gözlerinin içine baktı ve gülümseyerek sözünü tamamladı. Ya da senin yaptığın gibi, hiç kimse için anlam taşımayan bir şey adına savaşmaktan iyidir. Partinin başındakiler onun şaki olduğunu açıkça ilan edinceye dek, Aureliano ülkenin iç kesimlerinde silahlı çetelerle ilişki kurmayı onuruna yedirememişti. Ama bu çekingenlikten sıyrılır sıyrılmaz, savaşın kısır döngüsünü kıracağını biliyordu. hastalığı ona düşünme fırsatı verdi. Sonra Ursula'yı kandırdı, gömdüğü altınlarla biriktirdiği paraları elinden aldı. Albay Rinaldo Marquez'i Macondo'nun sivil ve askeri yöneticiliğine getirdi ve iç kesimlerdeki çetecilerle ilişki kurmaya gitti. Albay Rinaldo Marquez, yalnızca Albay Aureliano Buendia'nın yakın dostu olmakla kalmıyordu. Ursula ona aileden biri gibi davranıyordu. Çelimsiz yapısı, doğuştan zarafeti ve inceliğine rağmen yine de hükümet işlerinden çok savaşa yatkın biriydi. Siyasal danışmanları onu kuramsal çıkmazlarda dolaştırıp aklını karıştırıyorlardı. Yine de Albay Aureliano Buendia'nın gümüş balıklar yaparak geçireceği ahir ömrü için düşlediği barış ve huzuru Marquez sağladı Macondo'da. Marquez kendi ana babasının yanında oturmakla birlikte haftada birkaç kez Ursula'ya yemeğe gelirdi. Aureliano Jose'ye silah tutmasını o öğretti, ilk askerlik bilgilerini o verdi. İyice yetişip olgunlaşsın diye Ursula'nın da rızasıyla çocuğu birkaç ay kışlada yatırıp kaldırdı. Rinaldo Marquez, yıllarca önce daha çocuk yaştayken Amaranta'yı sevdiğini söylemişti. Amaranta o sıralarda Pietro Crespi'ye öylesine tutkundu ki ona gülüp geçmişti. Rinaldo Marquez yılmadı, bekledi. Bir keresinde hapishaneden Amaranta'ya mektup yazarak, üzerinde babasının adının baş harfleri işli bir düzine keten mendil rica etti. Parasını da gönderdi. Bir hafta sonra Amaranta mendillerle birlikte parayı da hapishaneye getirdi. Birkaç saat oturup eski günleri andılar. Amaranta gideceği sırada Rinaldo Marquez, "Buradan çıkınca seninle evleneceğim," dedi. Amaranta gülüp geçti. Ama çocuklara okuyup yazma öğretirken bir yandan da Marquez'i düşünüyor ve yeni yetme döneminde Pietro Crespi'ye duyduğu sevgiyi canlandırmaya çalışıyordu. Hapishanenin görüş günü olan cumartesileri Rinaldo Marquez'in evine uğruyor, annesi babasıyla birlikte onu görmeye gidiyorlardı. O cumartesi günlerinden birinde Ursula onu fırının başında taze çöreklerin çıkmasını bekler bulunca şaşırdı. Amaranta fırından yeni çıkmış çöreği salt o iş için işlediği peçeteye sarıp hapishaneye götürecekti. Ursula, "Evlen onunla," dedi. "Onun gibisini zor bulursun." Amaranta bu sözü hoş karşılamadığını belirterek "Erkeklerin peşinde koşacak değilim," diye karşılık verdi. "Bu çörekleri Rinaldo'ya götürüyorsam sırf eninde sonunda kurşuna dizileceğine acıdığım için." Amaranta bu sözleri düşünmeden söylemişti. Oysa tam o günlerde hükümet isyancıların Rio Acha'yı teslim etmemeleri halinde Albay Rinaldo Marquez'in kurşuna dizileceği tehdidini ileri sürmüştü. Hapishanede ziyaretler kesildi. Amaranta odasına kapandı. Gece gündüz ağlıyordu. Remedios öldüğü zaman kapıldığı suçluluk duygusunu yine duyuyor, laf olsun diye söylediklerinin bir kez daha ölüme yol açtığına inanıyordu. Annesi onu avutmaya, yatıştırmaya çalışıyordu. Albay Aureliano Buendia'nın infazı önlemek için mutlak bir şeyler yapacağını söylüyor. Savaş bitince Rinaldo Marquez'in gönlünü çelmek için kendisinin kolları sıvayacağına söz veriyordu. Sözünü tasarladığından da önce yerine getirdi. Rinaldo Marquez, sivil ve askeri yönetici sıfatıyla da onuruna onur katmış olarak geldiğinde, Ursula onu evlat gibi bağrına bastı, onun ayağını eve bağlamak için hoşuna gidecek bir yığın şey yaptı ve Marquez'in Amaranta'ya evlenme konusunda söylediklerini hatırlatması için var gücüyle dua etti. Duaları kabul olunmuşa benziyordu. Albay Rinaldo Marquez, yemeğe geldiği günler hemen gitmiyor, begonyalı terasta Amaranta ile oturup Çin daması oynuyordu. Ursula onlara kahve, süt ve çörek getiriyor, rahatsız etmesinler diye çocukları alıp gidiyorlardı. Amaranta, gençlik aşkının yüreğindeki küllerini kıvılcımlandırmak için gerçekten çaba gösteriyordu. Dayanılmaz bir heyecanla Herinaldo'nun yemeğe geleceği günleri, Çin daması oynayacakları saatleri iple çekiyordu. Dama taşlarını sürerken elleri sürekli titreyen, adı atalarının vatanını andıran savaşçının yanında saatler uçup gidiveriyordu. Yine de Albay Herinaldo Marquez evlenme önerisini tekrarladığı gün Amaranto onu geri çevirdi. ''Ben kimseyle evlenmeyeceğim dedi. Hele seninle hiç. Sen Aureliano'ya aşıksın. Onunla evlenemeyeceğin için benimle evlenmeye kalkıyorsun.'' Albay Herinaldo Marquez sabırlı adamdı. ''Ben direnmeye devam edeceğim. Er geç yola getiririm seni.'' dedi. Yine eve gelip gidiyordu. Amaranta odasına kapanıyor, ağlamamak için dudaklarını ısırıyor, kendisini isteyen adamın Ursula'ya savaş haberlerini veren sesini duymamak için parmaklarını kulaklarına bastırıyordu. Ve onu görmek için can attığı halde karşısına çıkacak gücü bir türlü bulamıyordu. O sıralarda Albay Aureliano Buendia her 15 günde bir Macondo'ya ayrıntılı bir rapor gönderiyordu. Ama Ursula'ya yalnızca bir tek kez, o da gidişinden neredeyse 8 ay sonra mektup yazdı. Özel bir uşak mühürlü zarfı eve getirdi. Zarfın içindeki kağıtta albay, inci gibi yazısıyla, ''Babama iyi bak çünkü ölecek.'' diyordu. Ursula telaşlandı. ''Aureliano öyle diyorsa öyledir.'' dedi. Ve Jose Arcadio Buendia, zaten ağır olduğu yetmiyormuş gibi, kestane ağacının altında geçirdiği uzun süre boyunca istediği zaman ağırlığını daha da bindirmeyi öğrenmişti. 7 kişi zor bela yerinden kaldırdılar, yatağına sürükleyerek götürmek zorunda kaldılar. Güneşten yanmış, yağmurlarda ıslanmış iri yarı yaşlı adam soluk alıp verdikçe yatak odasının havasını, yumuşak mantar, ağaç yosunu ve yoğunlaşmış açık hava kokusu sardı. Ertesi sabah ihtiyar yatağında yoktu. Jose Arcadio Buendia, tükenmez gücüne rağmen yine de direnecek durumda değildi. Hepsi birdi onun için. Yeniden kestane ağacının altına gitmişse, gitmeyi istediğinden değil, gövdesinin bir alışkanlığı olduğundan gitmişti. Ursula ona bakıyor, karnını doyuruyor, Aureliano'dan haber getiriyordu. Oysa Jose Arcadio Buendia'nın uzun süre ilişki kurabildiği tek kişi Prudencio Aguilar'dı. Ölüler aleminde iyice yaşlanan Prudencio Aguilar, sarsak sarsak yürüyerek günde 2 kez gelir onunla çene çalardı. Horoz dövüşlerinden söz ederlerdi. Büyük bir çiftlik kurup cins horozlar yetiştirmek için sözleşiyorlardı. Dövüştürmek niyetinde değillerdi. Artık horoz dövüşü zaferleriyle onurlanmak çok gerilerde kalmıştı. Asıl amaçları ölümün o bitmek bilmez pazarlarında oyalanacak bir uğraş yaratmaktı. Jose Arcadio Buendia'yı aklayıp paklayan, karnını doyuran, savaşta albaylığa yükselmiş Aureliano diye bilinmedik birinden güzel güzel haberler getiren hep Prudencio Aguilar'dı. Jose Arcadio Buendia, yalnız kaldığı zamanlar sonu gelmeyen odaların hayaliyle oyalanırdı. Yataktan kalktığını, kapıyı açtığını, aynı dövme demir karyolalı, aynı salıncak sandalyeli, duvarında aynı kutsal bakire tasviri asılı ikinci bir odaya geçtiğini hayal ederdi. O odanın kapısını açıp bir eşine daha girer, oradan bir eşine daha, bir eşine daha. Bu böyle sürüp giderdi. Jose Arcadio Buendia, panayırdaki aynalı salonu andıran bu birbirine geçme odalara bir daldı mı, Prudencio Aguilar gelip de omuzuna dokunana dek dolaşır dururdu. O zaman geldiği yoldan geri döner, oda içinden odaya, oda içinden odaya geçerek Prudencio Aguilar'ı bulmak için gerçek odaya gelirdi. Ama onu yatağa taşımalarından 2 hafta sonra bir gece, Jose Arcadio Buendia, ara odalardan birindeyken Prudencio Aguilar omuzuna dokundu ve Buendia da gerçek odada olduğunu sanıp artık hep orada kaldı. Ertesi sabah Ursula onun kahvaltısını getirirken koridorda bir adamla karşılaştı. Kısa boylu, tıknaz biriydi. Siyah elbise giymiş, gözlerine inen kocaman bir siyah şapka geçirmişti kafasına. Ursula, aman tanrım, neredeyse bu Melkiades'tir diye kalıbımı basardım dedi içinden. Adam, Visitasyon'un kardeşi, uykusuzluk hastalığı salgınında köyden kaçan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Kataure'ydi. Visitasyon ona neden geri geldiğini sordu. Kataure, ilahiyi andıran kendi dillerinde yanıt verdi. Kralın cenaze törenine geldim. Sonra Jose Arcadio Buendia'nın odasına girdiler, var güçleriyle sarstılar, kulağına avaz avaz seslendiler, burun deliklerine ayna tuttular ama onu bir türlü uyandıramadılar. Çok geçmeden marangoz tabut için ölçü alırken, pencereden baktıklarında minicik sarı çiçeklerin yağmur gibi indiğini gördüler. Çiçekler bütün gece süren suskun bir sağanakla köyün üzerine yağdı. Bütün çatıları örttü, bütün kapıların önüne yığıldı ve dışarıda yatan bütün hayvanları soluksuz bırakıp öldürdü. Gökten öyle çok çiçek yağdı ki, sabahleyin sokaklar kaim halılar döşenmiş gibi oldu ve cenaze alayının geçebilmesi için çiçekleri küreyip atmak zorunda kaldılar. 13. ayrımın sonu, sayfa 125.